Artnet Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Kemal Akçay.
Ben Celil Sadık.
Celil, bugün özel bir gün, özel bir yayındayız. Trabzon'da bir otel odasındayız.
Evet.
Neden otel odasındayız? İstiyorsan sen biraz giriş yap.
Çünkü biraz baş başa kalmamız gerektiğini.
Evet, şu an çok romantik anlar yaşıyoruz Celil'le birlikte. Bu arada 45. bölüm sanırım ve ilk defa yüz yüzeyiz Celil'le
evet.
birlikte.
45 bölümdür ilk defa yan yana gelebildik.
Bundan önce hep kayıtlarımızı Zoom'dan yapıyorduk. Fakat Jay ile birlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bir seminer vereceğiz. Daha doğrusu ayrı ayrı vereceğiz bir organizasyon altında. Aslında İş Bankası sponsorluğunda. O yüzden de Trabzon'a geldik. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeyiz şu anda. Ve madem buradayız neden bir podcast bölümü doldurmayalım dedik.
Denize nazır.
Evet, bu arada manzaramız da var, ayıptır söylemesi. Karadeniz'e bakıyoruz şu anda. Evet Celil, bugün ne konuşacağız?
Bugün hiçbir şey düşünmedik ama Trabzon'da mı başlayalım?
Evet, bir şehri gezdik. Nasıl buldun Trabzon'u?
Trabzon kaotik ama yani yemekleri nasıldı sence? Bir kere yemek yedik zaten.
Evet, şu an yeni geldik bu arada ikimiz de sabah. Celil Ankara'dan geldi, ben İstanbul'dan. Kaplanoğlu
pilavcısı. Bilmiyorum. Ben nereye gittiğimizi de bilmiyorum. Sadece yemek yedik ve çıktık. Yani hiç sadece amcanın sana hoşaf dayatması vardı.
Evet. İnanılmaz. Pilav üstü kavurma yedik. Bu arada lezzetliydi. O açıdan notumuzu verelim. Fakat evet oradaki abimiz bize ısrarla hoşaf satmaya çalıştı ayran yerine.
Ben ayran içtim diye trip yedim adamdan.
Ama güzel, lezzetliydi gerçekten de. Onun dışında Trabzon'un merkezi biraz ilginç. Yani biraz
karışık,
beklentimin
kaotik.
Biraz altında kaldı.
Benim de.
Ama çok da gezmedik, o yüzden de bir yorum yapmayalım. Bir de canımızı seviyoruz yani Trabzonlu Trabzonlular biraz böyle bazen kendi şehirlerine karşı
korumacı olabiliyorlar.
Evet, ve korumacılığı biraz bazen asabi olabiliyorlar diyeyim.
Sinirliler, evet.
O yüzden de biraz dikkatli olsak iyi olur yorumlarımızda.
Bir şey olmaz valla, biz buradayız da.
Evet, podcast açmadan önce ne konuşacağız dediğimizde Celil demiş ki sanat sepet bir şeyler konuşuruz demişti. Evet, şimdi konuş bakalım.
Şimdi sanat sepet, sanat sepet ne konuşulabilir? Hiç hayatımda sanat sepet. Yani şöyle, biz şimdi yarın Kemal'le bir seminer vereceğiz. Önce bundan biraz konuşalım. Yani Kemal film analizleri yapacak. Ben de Caravaggio'nun hayatı ve eserlerini anlatacağım. ODTÜ'de yaptık. KATÜ'de yapacağız. Daha sonra 3 üniversiteye daha gideceğiz. Eğer bahar döneminde de yine İş Bankası sponsor olmaya devam ederse devam edeceğiz turumuza. 5 üniversite daha gezmeyi umuyoruz, planlıyoruz. Katılımlar çok güzel oluyor. İleride yapacağımız yine geziler için duyurularımızı yine buradan yaparız. Ama hani gelen, destek olan herkese teşekkür ederiz. Çünkü çok güzel oluyor. Dolu dolu geçiyor. ODTÜ'de inanılmaz bir kalabalık vardı bu arada. Ona da çok mutlu oldum. Bu kadar yani bununla ilgili söyleyeceklerim. Başka da konuya nasıl gireceğim bilmiyorum.
Caravaggio'dan bahsettin. Bizim bir ikinci bölümümüz Caravaggio ile alakalıydı,
evet.
Zaten. Caravaggio'nun bir filmi yapılsa, ki daha önceden aslında yapılmış bir filmi var. Ama çok beğenmediğimiz bir film. Nasıl olur diye konuşmuştuk. Caravaggio senin favori zaten sanatçın,
evet.
Bildiğim kadarıyla. Peki nasıl tanışmıştın Caravaggio'yla?
Ya Caravaggio'yla ben derste tanıştım. Batı sanatı dersiydi. Barok döneme gelmiştik. Caravaggio'yu işte o zamanki hocamız Halil Özyiğit bir slide'da sadece böyle bir 5-10 dakika gösterdi. Daha sonra bize aslında Caravaggio'ya ödev verdi ve hani bizim Caravaggio'yu çalışmamız gerektiğini söyledi. Ben yaptığım araştırmalarda zaten derste gördüğüm resimden çok etkilenmiştim. Sonrasında ödev için araştırmaya başladığımda bayağı büyülendim, bayağı heyecanlandım. Ondan sonra hep Caravaggio çalıştım. Mesela bana da şurada şeyi çok soruyorlar. İşte üniversiteleri geziyorsun, böyle güzel de seminerler veriyorsun. Neden Caravaggio anlatıyorsun? Mesela en çok gelen sorulardan biri bu. Caravaggio insanı konuya direkt çekiyor. Hı hı. Yani mesela ben eskiden seminerler verirdim. Seminerlerde hala veriyorum. Ama mesela ilk Caravaggio seminerlerinde soruyordum. İşte buraya niye geldiniz? Şimdi daha çok kadınlar geliyor seminerlere. Geçen bunu konuşmuştuk. Ben mesela bir salonda eskiden Ankara'da hadi kalabalık geçenleri söyleyeyim. Yani ilk başlarda 3-5 kişi geliyordu. Sonra bunlar işte 50-100 arasına çıkmaya başladı. Salona ben erken gelip oturuyordum ve gelen herkesle uğraşıyordum. Soru soruyordum. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Neden geldiniz? Falan filan. Neden geldiniz diye sorduğumda, şimdi şöyle düşün, bir ben varım. Geri kalan atıyorum 80 kişi varsa 75 tane kadın var, 5 tane erkek var. O 5 tane erkek de kadınlar tarafından sürüklenerek oraya gelmiş erkekler. Ve sorduğun zaman kadınlara, işte kendimi geliştirmek istiyorum, sanat hakkında daha fazla bilgim olsun istiyorum. Hepsinin elinde kağıt kalem, defterler. Bana daha sonra bunu bir iş ortaklığı yaptığım bir arkadaşım söylemişti. İşte dedim ki ben, neden dedim, hani onlar sordu, daha doğrusu ortamda bir muhabbet oldu, neden senin seminerlerine daha çok kadınlar geliyor diye. O da dedi ki kadınlar her zaman kendilerini geliştirmeye devam ederler, kadınlar gelişmeye açıktır ama erkekler her boku bildiklerini düşünürler dedi. O çok doğru geldi bana. Bizde öyle bir tavır var.
Sende var mı?
Bende de var. Her erkekte var aslında biraz o tavır. Ama bunu duyduktan sonra bu öz eleştiri olarak da kabul edip, hakikaten yani ben mesela hiç mesleğim konusunda sürekli yetmez bana. Yani ben hala böyle kendimi çok şey görmem. Nasıl diyeyim? İnanılmaz donanımlı görmem. Sürekli kendimi çalışayım, eğiteyim ama bizde şey var, böyle bir başka alanlarda da olsa, atıyorum futboldan da anlarım, sinemadan da anlarım. Her şeyden bildiğimizi zannederiz aslında. Uzmanlık dışında söylüyorum. O yüzden biz mesela böyle seminerlere katılmaya, kendimizi geliştirecek eğitimlere katılmaya genellikle uzak duruyoruz. Ben de son yıllarda bu kırıldı. Son 2-3 yıldır hani çeşitli şeylere ben de katılmaya çalışıyorum. Ama hani kendim de seminer verdiğim için, sen de söylemiştin ya, kendim seminer verdiğim için başkasını da dinlediğim zaman benim işim aklıma geliyor diye ya da bunalıyorum, boğuluyorum. O durumdan dolayı biraz uzak duruyorum. Ama mesela erkeklere soruyordum, benim işte dinlemeye buraya niye geldiniz diye, ya da işte atıyorum Caravaggio'yu, Picasso'yu niye dinlemeye geldiniz diye, herif şey yapıyordu, işte bu getirdi beni diye sevgilisini gösteriyordu. Ama seminerde ben eğer o gün Caravaggio anlatıyorsam, Caravaggio bittikten sonra ben çok fazla insanın gidip Caravaggio kitapları alıp benim bir sonraki seminerime gelip, ya hocam işte çok hayran kaldım, ben bu kitapları aldım, ben bu kitaplarla Caravaggio'yu öğreneceğim, daha sonra diğer ressamlara geçeceğim diye. Mesela ben 2018'de ilk seminerleri vermeye başladığımdan bu yana kendini bu konuda inanılmaz geliştiren insanlar var. Ve sebep Caravaggio oldu. Çünkü resim sanatının sıkıcı bir şey olmadığı, aslında eğlenceli hikayelerin olduğu, perde arkasında çok daha renkli hikayelerin olduğu, insanın perspektifinin çok geniş genişleyebileceği bir alan olduğunu orada görüyorlar. Daha sonra katılmaya devam ediyorlar. Ya da işte özellikle de bu tip aktivitelerde mesela öğrenciler ne olduğunu çok bilmiyorlar. Seminerlere gelemiyorlar. Ücretlerden dolayı, ki biz minimumda tutuyoruz. Bir de bu soru var. Mesela hani konusu gelmişken söyleyeyim. Neden ücretli yapıyoruz diye. Biz bunu daha önce tartışmış mıydık? Daha önce konuştuk sanırım.
Sanırım konuşmadık.
Hiç konuşmadık.
Evet.
Sana geliyor mu mesela?
Ya zaman zaman geliyor. Bu arada ben hatta bir aralar şey, ücretsiz böyle en az 2-3 kişiyi almaya çalışıyordum. Böyle çekilişler yapıyordum sayfamda. Şöyle bir problem var. Bu arada ücretsiz yapmayı çok seviyorum.
Ben de.
Ama şöyle bir problem oluyor. Birçok insan bir giriyor, 5 dakika duruyor. Nasılsa para da vermedi ya. Sıkılıyor veya başka bir şey
arıyor. Yer işgal ediyor.
Bazı şımarıklığına da girenler var. Merakından girenler de var ve o senin moralini bozuyor. Yoksa gerçekten insanların şey yapacağını bilsen, ben böyle çok sık bir şekilde ücretsiz seminer yapmayı isterim. Hem böyle tanıtım gibi oluyor, hem de hani bir şekilde ekonomik olarak hani bu tarz seminerleri karşılamayacak insanlara ulaşmak bence çok güzel bir şey. Ama işte bu aradaki saygısızca yaklaşan katılımcılardan dolayı maalesef bunu çok yapamıyoruz. Yani. Bir yandan da biz de hayatımızı bununla, bütün vaktimizi bunu harcıyoruz. Bizim de bir şekilde hayatımızı kazanmamız lazım. O yüzden de bir noktada ücretli yapmak zorundayız.
Evet. Ondan. Şey var, mesela şeyden bahsedecektim. Şimdi bizim bu ücretsiz etkinliklerimiz özellikle üniversitede ücretsiz. Ve hani pek çok öğrenci gelebilsin. Çünkü biz yıllardır bunu yapmayı çok istedik. Hani ben çok istedim, Begüm çok istedi, sen istedin, hep ücretsiz olsun. Mesela bu arada şeyin de duyurusunu yapalım. Şebnem Soral Tamer, Umberto Eco ile ilgili çok güzel bir seminer verecek.
Ve Gül'ün Adı özel,
Gül'ün Adı romanı ile ilgili bir seminer verecek atölyemizde ve ücretsiz. Ama hakikaten oraya gelip o 3 saat falan anlatıyor Şebnem. Ve 3 saat boyunca gerçekten can kulağıyla dinleyecekseniz, başkasının yerini işgal etmeden gelirseniz çok seviniriz. Yani bunun da uyarısını yapmak bile çok üzücü çünkü gelip çok saçma hareketler yapanlar oldu. Senin seminerlerinde de olmuştur. Benim seminerlerimde ücretsiz seminerler yaptım. Başıma neler geldi yani. Chatten abuk subuk şeyler yapma veya taciz eden şeyler
Bana
yazdılar
öyle
bana
kötü
mesela.
yani o kadar kötü bir deneyim yaşamadım ama hani şey hoş olmuyor. Yani geliyor 15-20 dakika sonra çıkıyor.
Yo bana chatten falan da çok şey yazılıyordu ya. Hani girip.
Sen tahrik ediyorsundur. Sen
Yo ben hiçbir şey yapmıyorum. Bu arada şeyi anlatacağım. Arkadaşlar benim çok agresif bir havam mı var? Neden
evet.
böyle?
Niye arkadaşlarına
Hayır.
soruyorsun ki ben
Hayır.
söyleyeyim evet
Hayır
var.
agresif bir havam falan yok. Ben burada sen agresifleştiriyorsun. Sen sinirlendiriyorsun. Beni sinirlendirecek konular açıyorsun. Ben normal hayatımda asla sinirli bir insan değilim. Bak bunun tavrında hiç sinirlendin mi?
Celil neden Caravaggio'yu seviyorsun diye sordum ve bunun neresi tahrik edici?
Bilmiyorum ben burada içime dökesim geliyor bak. Bir şey diyeyim mi?
Bu arada
Geçen
şu an
ODTÜ'de
yatıyor. Resmen böyle psikoterapi
evet.
kısmındayız. Şu an yattı yatağa. Ben de böyle dinliyorum onu.
Sen oturuyorsun çünkü değil mi? Ya şey var bir de. Geçen ODTÜ'de bir kapıya gelmiş. Demiş ki Celil Bey kitaplarını da aldım geldim. İmzalar mı demiş. Kapıya sormuş. Oradaki sanat kulübündeki arkadaşlardan birine sormuş. Orada da ODTÜ Sanat Kulübü'ne bu arada ayrıca teşekkür ederiz. İnanılmaz tatlı insanlardı. Çok güzel ilgilendiler. Hem Alperen hem de Alara iki arkadaşımız vardı. Ya onlara ya da Begüm'e sormuşlar. Demişler ki kitaplarımızla geldik. Celil Bey kitaplarımızı imzalar mı? İmzalar tabii falan. Ya siz söyler misiniz demiş. Çok agresif biri. Ben korkuyorum söylemeye demiş. Ben var ya çok üzüldüm buna. Arkadaşlar yani hiç öyle geldiğiniz zaman saçma saçma kızacak, sinirlenecek bir insan değilim
Celil
yani.
senin gerçek bir terapiye ihtiyacın var.
Var bu
Benim
arada arıyorum terapist.
tarafımdan değil de gerçek bir
Yo
terapist
cidden
tarafı.
terapist arıyorum yani. Hani böyle bir araştırdım.
Yalnız
Çünkü
çok pahalaştı.
evet her şey çok pahalı. Gelelim ekonomiye.
Yok bence zaten bak 15 dakika falan böyle bir şey dert yandık. Bence artık bir sanat sinema işlerine girelim.
Sanat sinema işlerine. En son izlediğin film ne?
En son izlediğim film 1977 yapımı Woody Allen filmi Annie Hall.
Annie Hall.
Evet.
Ben tekrar izledim. Eyşan izlememişti. Şey izledik. A Beautiful Mind. İnanılmaz etkilendim ya. Sanki ilk izlediğimden daha etkilendim. Bilmiyorum. Çok
Peki
eskiden izlemişim çünkü herhalde.
güzel şey soracağım. Bu arada ben Jennifer Connelly hastasıyım. Yani benim bir numaram o. Zaten
Kaşlarıyla diyorsun.
ya kaç maç bilmiyorum. O kadının karizması yeter. Gözleriyle her şeyden önce. Yalnız şey Russell Crowe'un çok kötü bir casting olduğunu düşünüyorum. Oyuncu seçimi. Neden? Bu arada çok iyi oynamış. Zaten Oscar aldı ama.
O
Böyle
rolüyle
bir
Oscar almadı.
onu aldı.
Hayır, gladyatörle aldı. Onunla almamış. Onunla baktım. Benim
Doğru
beni çok
söylüyorsun galiba.
üzdü. Training Day ile Denzel Washington almış
Aa
abi.
doğru. Çok
Ben
haklısın.
dedim ki ya Eyşan sonra dedi ki Oscar aldı mı bununla? Çünkü çok iyi oynuyor bu arada. Ona dikkat ettim. Casting olarak yakışmıyor olabilir. Döktürmüş. Çok iyi oynamış. Dedim ki Oscar'ı bu kim nasıl aldı bunun elinden? Hani hangi rolle aldılar? Denzel Washington Training Day. Şimdi de onu izleyeceğiz mesela haftaya. Ve kıyaslama yapacağız. Ama ben Denzel Washington hatırladığım kadarıyla çok iyi performans. Ama bence Russell Crowe'un o yılki performansı daha iyi.
Şimdi çok iyi performansı vardı ama şöyle bir tartışma var orada. Denzel Washington aslında başrol değildi o filmde. Bazen Oscar adayı
Evet.
olduğu filmler Oscar'da hani daha ismi büyük isimleri hani ekranda o kadar da uzun süre kalmıyor olsa da böyle başrol için aday gösteriyorlar. Ya Denzel Washington'da da biraz şey de vardı o dönemlerde. Yine bu siyah oyuncuların da ödül verelim. Çünkü 2001 yılında
Aynı şeyi söyledim.
Hal Berry
Aynen.
aldı
Tam o yıllarda
BAFTA
Holberi
aldı.
aldı.
Yani o yüzden öyle bir şey de var. Rüzgarın bir yönü o şekilde
Hatta o
değişmişti.
yıl almış.
Evet
Bak
evet
evet
ikisi
o yıl
aynı anda.
aldı. Bence orada hakkı yanmış Russell Crowe'un.
Ama şunu da söyleyeceğim. Çok yapılı. Yani o adamın bir matematikçinin sonuçta o kadar hani zeki bir adamın fiziksel antrenman yapmasını çok beklemezsin. Ve Russell Crowe'a baktığında böyle sert,
Beyaz
yapılı.
tişörtle sınıfa girdiği bir sahne var. Sınıfı titretiyor falan.
Yani evet böyle bir
Çok
dövüşçü
karizmalı.
havası
Dövüşçü
var.
havası var.
Yani.
Ben de dikkatimi çekti mesela. Kolları falan. Hani biz hatta onu konuştuk ya. Herif ne kadar iyi fiziği var falan diye. Sonra da bu arada A Beautiful Mind bitti. Gladiator izledik. Ya Russell Crowe izlemeye devam edelim dedik. Çok hoşumuza gitti. Ve bu arada geçen demiştim ya bir röportajında ya işte A Beautiful Mind'ı daha en sevdiği filme koyuyor. Yani Gladiator hiç saymıyor ilk üçünde. Ondan sonra ama bence hakkı yenmiş. Tamam, casting olarak yakışmayabilir. Ama neden olmasın dedim. Yani ben hani şey, kendimi kandırdım belki. Hani belki de herif spor yapıyor dedim, geçtim.
Zaten Russell Crowe Gladiatör'ü çok beğenmiyor. Daha önceki podcastlerde de bahsetmiştim. Repliklerle ilgili senaristin yazdığı replikleri hiç beğenmiyor. O yüzden de o filmi sevmiyor olması beni şaşırtmadı. Los Angeles Sırları izledin mi?
Çok iyi, severim.
Orada da çok iyi oynuyor. Ki
Çok iyi.
böyle ilk Hollywood filmlerinden bir tanesidir.
Şey böyle sert, özellikle kadına şiddete tahammül olmayan bir polis. Çok iyi.
Sinirlerine hakim
Hakim
olamayan.
olamayan, erkekleri özellikle kadınlara şiddet uygulayan erkekleri güzel bir döven, içimizin yağlarını eriten.
Evet, Kevin Spacey oynar yine o filmde. Böyle
Evet.
kaypak bir polis memurunu oynar falan. Danny DeVito falan vardı. Çok iyi filmdir. Kim
Danny DeVito şeydi, gazeteciydi orada. Şey,
Basinger.
magazin muhabiri
Gazeteci.
falandı. Güzel film ya o. Los
Evet, hem
Angeles
bir
Sırları.
Los Angeles polisi vardır hem de güzel bir katil kim hikayesidir. Ters köşeye yatırır filmin sonunda. O yüzden de izlemeyenlere tavsiye ederim. Romper Stomper diye bir filmi var. Avustralya'da çektiği. Onda da böyle bir Nazi, neo-Nazi karakteri canlandırır. Şey böyle sert rolleri de bayağı yakışıyor gerçekten
Yakışıyor.
de.
Ama çok şaşırdım ya. Yani Denzel Washington tamam iyiydi orada da Oscar'lık kadar değildi yani. Hani
Ya oyunculuk da
seyrekteydi.
sonuçta bir noktaya kadar
Kariyerine
subjektif bir
verdiler
şey.
herhalde herifin yani. Denzel Washington'ın.
Biraz da öyle oluyor tabii ki.
Yani.
Edward Norton gibi böyle ilk oynadığı filmde Oscar adayı olmuyor herkes. O kadar
Primal
şanslı.
film miydi?
Primal
Çok
Fear.
çok iyi ya. Orada bayağı başarılı ama.
Peki Fight Club'da daha çok Edward Norton'u mu seversin, Brad Pitt'i mi?
Brad Pitt ya. Yani Edward Norton'ın ben filmin en sevdiğim şeyi muhabbet yani. Sabaha kadar konuşsalar dinlerim hani. O Edward Norton'un kendi iç konuşmaları. Mesela daha bugün uçaktayken aklıma geldi. Havada çarpışma dediği bir sahne var ya. Yani hani çok şey böyle o muhabbetleri, çok ince şeyler var beni alan. Mesela daha ilk açılış sahnesinde şey yapar. Tyler böyle işte şeyin ağzına silah sokmuştur Edward Norton'ın. Edward Norton der ki silahın temizliğini düşündüm o an. Hani o kafa benim hoşuma gidiyor. Yani hani o sürekli böyle bir şeyleri kurcalayan, hayatı sorgulayan bakış açısı. En sevdiğim sahnelerden biri o direksiyonu bırakma sahnesidir. Yani hani çok böyle filmde ne Tyler ne aslında hani böyle ne Brad Pitt ne Edward Norton. Ama Brad Pitt abi hani herif yakışıklılığıyla, roldeki kabiliyetiyle alıyor yani seni, izletiyor kendini bir
Aslında
şekilde.
sadece Brad Pitt'in çok yakışıklı olmasından da öte, hani
Çok
normalde aslında ikisi
yetenekli.
de aynı kişi. Bir
Evet.
noktada Edward Norton'un alter egosu. Ama şey, onun olmak istediği, yani sonuçta Edward Norton kendini sevmiyor. Sevmediği için zaten bir noktaya kadar böyle farklı kişilikler oluşturuyor. Oluşturduğu kişi de o kendi zayıf karakterin tam zıttı. Daha güçlü, daha hem fiziksel olarak hem mental olarak çok daha güçlü bir karakter yarattığı için de izleyici de ister istemez tabii ki Tyler Durden'ı daha çok seviyor. Ama aslında Tyler Durden bir faşist.
Evet.
Kendisi her ne kadar böyle kapitalizm karşıtı çok güzel hepimizin seveceği sözler söylüyor olsa da o kapitalizmi yıktıktan sonra da aslında kendi faşizmini ortaya çıkartır. Space Monkeys vardır. Kendi ordusu, isimleri bile olmayan ordusunu yaratır. İşte bir tane bahçe vardır, megafonu vardır. Orada emirler verir vesaire. O yüzden de bütün bu insanların bir faşisti avatarlarına koyuyor olması, onları idealize etmesi de aslında filmin yine anlattığı şeyle çok örtüşür.
Bu arada şey, ikisi hani karakter şeyinde değil de Edward Norton'un filmdeki rolü daha zor. Yani
Kendi kendini dövdüğü
senaryo,
sahne
evet
mesela
onu
özellikle.
diyecektim. Yani senaryo hep Edward Norton'u zorlayacak şekilde. Elinin yandığı sahne var.
Evet.
Kendi kendini dövdüğü sahne var. Yani evinin patladığını gördüğü bir sahne var. Yani o kadar çok şey var ki Edward Norton'un zorlayacak böyle oyunculuğunu. Brad Pitt rahat.
Sanki Marla ile ilk defa konuşuyormuş gibi, Tyler
Evet.
ile ilişkisi yokmuş gibi davranıyor olması da bence çok zor bir oyunculuk.
Çok zor. Yani Edward Norton'u bayağı zorlamışlar. Yani baktığın zaman Brad Pitt ne yapıyor abi? Milletin eline kezzap döküp karizmatik pozlar verip sigara içip sağa sola fırlatıyor yani. Bir de güzel dövüşüyor. Hani hep karizmatik duruyor, güçlü duruyor ama Edward Norton'un O hani şey zafer yürüyüşü var ya, kendi kendini dövdükten sonra ağız burun patlamış, o evraklarıyla birlikte iznini almış çıkıyor. İnanılmaz bir sahne ya.
Peki en sevdiğin Brad Pitt filmi?
En
En
sevdiğim Brad
film
Pitt.
değil, Brad Pitt'in en iyi oynadığını düşündüğün film.
Seven olabilir. Çok şey çünkü. Yani mesela Brad Pitt oynuyor diye şey bakmıştım o filme. Hani Brad Pitt her zaman karizma rollerde. İşte her zaman kahraman ya da daha karizmatikken orada gıcık olduğun bir karakter aslında. Hani hareketleriyle bilmem nesiyle o Morgan Freeman olup ağzına bir tane çakasın geliyor ya. Orada çok sevmiştim. Ama en sevdiğim bilmiyorum ya. Brad Pitt filmi en sevdiğim Brad
Ben o
Pitt
zaman
filmi. Yani
söyleyeyim,
sen söyle
belki
ben
oradan aklımda
düşüneyim.
bir şeyler de gelir. En sevdiğim filmi Seven. Ben yani en Seven genel olarak en sevdiğim filmlerden bir tanesi. Atmosferini inanılmaz
Çok
severim.
iyi, ben de severim.
Ya hikayesi de bence çok iyi ve alt metinde de çok önemli şeyler söyler. Biraz piyasa filmi gibi gören insanlar var ama onun çok daha ötesinde. Bence en iyi oyunculuk sergilediği de Curious Case of Benjamin Button. O
Ha,
da çok
izledim.
önemsenmeyen bir film olmasına rağmen çok çok derindir. Göründüğünden çok çok daha derin bir filmdir. Ve bence çok iyi oynar. Evet, şey var, bilgisayar efektiyle çok besleniyor oyunculuğu. O açıdan biraz daha ortada ama yani 80 yaşından işte 20'li yaşlarına kadar aslında çok farklı dönemlerdeki bir karakteri canlandırıyor olması. Özellikle mesela şöyle, hem yaşlısın ama hem de çocukça davranışlar sergiliyorsun. 20 yaşındasın ama bir yandan da yaşlı hissettiriyorsun ve bu duyguyu çok iyi verdiğini düşünüyorum. Ki Oscar adayı da olmuştu zaten Brad Pitt.
Yani izledim ama bir kere izledim ve orada kapandı bende. Hani çok böyle aman aman sevdiğim bir film değil. Ben daha çok Mr. and Mrs.
Ya
Smith. Ve ya oradaki Brad Pitt, Angelina Jolie çok magazinsel değil miydi o dönemler? Hatırlıyor musun? En yakışıklı erkek ve en güzel kadın bir araya geliyorlar.
şey
Jennifer'ı bir
vardı.
köşeye atmışlar.
Jennifer Lopez ile Ben Affleck de işte yine takıldıkları, bu ilişki yaşadıkları dönemlerde Gigli diye bir film yaptı. İğrençti.
İzlemedim.
Böyle bir Hollywood'un bu çok popüler çiftlerine film
Film
yaptırma modası
yapıyorlardı.
var
O
gerçekten.
zaman Brad Pitt başkasıyla birlikteydi. İşte Jennifer Aniston'la birlikteydi. Değil mi?
Bilmiyorum. O magazin
Tabii o
kısmını çok...
zaman öyleydi. Angelina Jolie ile film yaptıktan sonra Angelina Jolie ile sevgili oldu, evlendi.
Aa, ben şey diye hatırlıyordum. Yanlış hatırlıyormuşum o zaman. Ben o zamanlar yeni sevgili oldular diye hatırlıyordum.
Yeni ya da ayrıldılar, yeni sevgili oldular da olabilir. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Ya Brad Pitt'in şey mesela en sevdiğim performanslarından biri karşılıklı tabii. Diğer oyuncunun adını unuttum. Dilimin ucunda ama Hector oynayan şeyin
Troy.
Truva'da yok. Hector oynayan oyuncunun adını unuttum.
Eric Bana.
Ha, Eric Bana'yla abi o nasıl bir koreografidir, tek tek çıktıkları sahne inanılmaz dövüşüyorlar. Yani hani o duruşlar, hareketler falan bayağı çalışılmış. Orayı çok severim. Mesela koca filmde en sevdiğim yer o kapışma sahnesidir.
Ama oyunculuktan çok orada
Oyunculuklar şeydir
başka bir şey
orada.
var.
Kof film zaten. Hani böyle şov filmi.
Bu arada 12 Maymun da çok iyi oynar.
12 Maymun da çok iyi
Orada deli
oynar.
rolünü
Deli,
çok iyi
evet.
oynar.
Başka...
Vampirle Görüşme Vardır çok sevmem.
Ben severim ya atmosferini.
Yani oyunculuğu da öyle çok ön plana çıkmaz.
Hadi Tom Cruise'a geçelim o zaman.
Dün akşam bir film analizi yaptık. Orada bir muhabbeti vardı. Top Gun filmini biliyorsun.
Biliyorum, izledim.
Hatta yenisi çıkacak sanırım.
Ne
Top
oldu?
Gun filminin gizli eşcinsellik öğeleri barındırdığı ile ilgili Tarantino'nun özellikle bir teorisi var. Ama bu arada sadece Tarantino değil, yani birçok şey. Ve YouTube'a açıp bakarsanız böyle klipler hazırlamışlar. Özellikle bu eşcinselliği çağrıştıran. Oradaki Ice karakteriydi sanırım, Val Kilmer'la
Çok oldu
Tom
izleyeli.
Cruise'un da Maverick karakterinin arasındaki böyle bir gizli eşcinsel. Ki sadece orası değil yani, diğer askerlerle de ilgili işte bu havacı subaylarla da ilgili şey var. Böyle bazı filmlerin ilginç alt metinlerini okumak baya bir değişik oluyor. Ki Tarantino'nun anlatışı çok iyi. Yani özellikle takipçilerimiz merak ettilerse YouTube'da bu videosu var. Bir parti sırasında Tarantino arkadaşının Top Gun filmini anlatır. İşte bu gözle anlatır. Aslında onun bir gizli eşcinsel filmi olduğunu. Bir yandan da o benim izlediğim YouTube'daki videoda da arkada Top Gun görüntüleri şey yapar. Baya keyifli, o yüzden izlemenizi tavsiye ederim.
Tom Cruise sever misin?
Yani takdir ediyorum da sevilecek bir yanı yok. Şey
Nasıl?
güzel yani, mesela dublör kullanmıyor olması. Mesela Şunu çok takdir ediyorum. Genelde oyuncular yaşlandıktan sonra böyle daha ciddi filmlerde oynamaya yönelir. Tom Cruise'a tam tersi. Hep
Sapıttı
aksiyon filmlere devam ediyor ve adam gerçekten seviyor. Ve ben başarılı buluyorum ama
falan.
böyle
Ben çok seviyorum ya. Neden sevdiğimi de bilmiyorum. Yani herhalde dini de farklı. Scientology diye bir dine inanıyor.
artık inanmıyor olabilir. Yani
Bir
eskisi kadar
zamanlar öyle.
şey
Yani
değil.
mesela bir uzaylının dünyayı kurduğuyla ilgili falan böyle birazcık bakmıştım falan. Adamın ekrana çok yakıştığını düşünüyorum. Yani tam bir Hollywood tipi. Yani hani böyle sinema ekranına çok yakışan o yakışıklı Amerikalı erkek. Hani boyu kısa tamam okey ama zaten onu hep uzun gösteriyorlar. Neydi ya? A Few Good Men miydi?
Evet,
Jack
birkaç iyi
Nicholson,
adam.
Birkaç İyi Adam. İnanılmaz iyi film. Oradaki performansını Jack Nicholson'la karşılıklı sahnelerini çok severim. Vanilla Sky filmini ilginç bir şekilde severim ben. Hani orada işte yüzü dağılır, psikolojik şeylere girer. Filmde böyle iyi değildir film bu arada. Hani böyle film çok iyidir ya da sonunda müthiş şeyler oluyor değildir ama Tom Cruise izlemek iyi. Eyes Wide Shut'ta çok severim. Özellikle işte Nicole Kidman'la karşılık sahneleri. Otiç yatak odasında tartıştıkları bir sahne var. İnanılmaz iyidir. Yani orada da çok yakışıyor adam. Ekrana yakışıyor. Yani mesela ben oturup Görevimiz Tehlike serisinin herhangi bir şeyini açıp izleyebilirim. Yani seviyorum adamın ekranda olmasını, izlemeyi. Yakıştığını düşünüyorum. Yakışıklı da buluyorum Tom
Aslında
Cruise'u.
Tom Cruise 80'lerde bayağı ciddi filmlerde oynuyor. 88'de Rain Man'de oynuyor ki
Aa
Rain Man en
evet.
iyi film Oscar'ını kazanmıştı. 89'da Born of the 4th July, doğum günü 4 Temmuz filminde oynar, Oscar adayı olur ki direkten döner Oscar'ı ama. 96'da Jerry Maguire, 99'da Magnolia, bayağı ciddi filmlerde oynar ama 2000'lerden sonra Minority Report, Spielberg'in filmi. Bence eli yüzü düzgün bir bilim kurgudur. Ondan sonra böyle aşırı aksiyon filmlerine yöneliyor. Özellikle işte bu Görevimiz
Rachel
Tehlikesi.
falan vardı mesela çok şeydi. Yani neden Görevimiz Tehlike yapıyorsun abi zaten. Hani öyle demiştim görünce. Televizyonda görmüştüm onu da böyle bakarken. Abi zaten sen Görevimiz Tehlike yapıyorsun. Ya yani bir de bunu niye yapıyorsun? O saçma geliyor bana
Çok
sadece.
takıntılı olduğunu biliyorum. Mesela şey, son Top Gun filminde galiba uçağı kendisi uçuruyor. Bayağı böyle şeyler
Manyak o adam
kullanmıyor.
ya. Gerçekte gökdelenlerden falan atlıyor. O bacağını falan kırıyor bir şeyler.
Evet, o Burj Arap mıydı? Bu Dubai'deki
Burj Khalifa mıydı? Öyle bir
ve
şeydi.
onlardan bir tanesinde işte şey, o şey sahnesini Görevimiz Tehlike'de bu vakumlu şeyle tırmanıyor ya, o bütün sahneyi dublörsüz kullanmış,
Deli abi
çekmiş.
ya. Ben yapmam yani hani. Bir şekilde.
Bilmiyorum, artık her şeyi elde edince böyle riskli şeyler yapmak isteyebiliyor insan.
Galiba. Başka
Doyumsuzluk.
kim var böyle
Ama şey,
konuşabileceğim?
ilginç. Gerçekten Tom Cruise'la Brad Pitt o dönem çok, hani belki biraz fazla bir karşılaştırma olacak ama Al Pacino, Robert De Niro'yu böyle insanlar karşılaştırmayı
Evet.
sever ya. Tom Cruise'la Brad Pitt de 90'lar versiyonu gibi onların.
Hangisi sence?
Ben Brad Pitt'ciyim her
Net
anlamda.
ben de Brad Pitt'çiyim yani. İkisi arasında Brad Pitt.
Yani Tom Cruise tabii aksiyona yönel mesele bu kadar. Belki olmaz ama.
Pitt'te şey de var ya. Hani zaten kendisi de hep oyunculuğu da sen de anlatıyorsun ya. Hani tipimle değil de oyunculuğum. O çabayı görüyorsun herifte. Yani senaryo seçiminde görüyorsun. Life of Tree'de ne abi öyle? Herif yani nasıl iğrenç bir baba falan
Tree of
hani.
Life.
Tree of Life pardon. Tree'de saçma oldu. Şey oradaki rolü mesela beni çok şaşırtmıştı. Yani zaten diyorsun bu adam farklı bir kafada yani hani böyle yakışıklıyım işte ben ondan para götüreyim falan filan gibi hiçbir kaygısı yok adamın. Limuzin şoförlüğü yapmış, maskotluk yapmış Hollywood'da daha aktör olmadan önce falan. Bayağı uğraşıyor. Meet
Modellikten
Joe Black de hani mesela çok genç ama yine başarılı falan.
yok. Yo, 98 bu arada. Seven
Ama
daha
orada mı
önce.
ekstra genç gözüküyor o zaman?
Evet,
Çok
Seven
çocuksu
daha önce
gözüküyor.
çünkü.
Seven daha mı genç? Orada çok çocuksu gözüküyor o zaman.
Bildiğim kadarıyla Thelma ve Louise ilk filmi veya ilk filmlerinden bir tanesi, küçük bir rolü var. Ama
Brad
ondan
Pitt
sonra.
bir de çok iyi yemek yer. Bak
Çok iyi
sinema
yemek.
tarihinde ha, biraz şey konuşalım mı? Sinemada mesela yemek yiyen ve iştah açan kişiler. Brad Pitt, Matt Damon abi. Bak inanılmaz güzel yemek yerler. Matt Damon'la Brad Pitt'in yemek sahnelerinde dikkat et. Benim her zaman o ikisi bir şey yediği zaman canım bir şey yemek ister. Abi Brad Pitt'in Ocean serisi boyunca sürekli tıkınması ve bunu çok havalı bir şekilde yapması. Ben yapsam hani ağzım burnum birbirine gider. Şuradan bir şeyler akar. Hani maymuna bir dönersin ya. Adam bütün iştahla pizzanın yarısını ısırır, nasıl karizmatik gözükebilir ya da hani bir şey çiğnerken falan. Mesela böyle Nicole Kidman da çok iyi yemek yer. Abartılı yemek yer. Benim ilgimi çekiyor. Tarantino filmlerinde Tarantino zaten şey istiyormuş ya, çok iştahla yemek yemesini oyuncuların. Mesela şeyde vardır, Inglourious Basterds'da Hans Landa'nın kafeye gelip tatlıyı böyle yarısına kadar o krem şantiyle yemesi, sütü hayvan gibi içmesi falan. Sen mi anlatmıştın bana iştahlı yemek yemelerini?
Yok, ben anlatmadım ama şimdi sen böyle anlatınca bir iki tane sahne geldi. Birincisi A Clockwork Orange, Otomatik Portakal'ın son sahnesi. O
Yemek sofrası kuruyorlar şey adama.
adama tabii ki o intihar ettiği
Hı
için
hı.
ellerini kullanamıyor. O yüzden de
Yemek yediriyor ona.
evet,
Aha.
o otoritenin başındaki muhtemelen bir şeyin başkanı gelip yemek yediriyor. O ağzını açıp böyle lokmaları istiyor falan. O kısım çok hoşuma gider. Bir de Matrix'te Cypher'ın
Of,
biftek yemesi.
biftek yemesi. İşte
Hayatımda gördüğüm en
bu et
güzel
gerçek değil ama. Bir de ben o adama tabii nereden hastayım? O
Memento'dan mı?
hayır, Ralph Sinsrefitto. O Sopranos'un gelmiş geçmiş en iyi kötü adamı.
Hadi ya. Onu
Abi
bilmiyordum.
bak, Sopranos'ta 4. sezonda giriyor. Dizinin aksiyon 3. sezonun sonunda giriyor galiba. Dizinin aksiyonu gerilimi tavana vuruyor. Herifin olduğu her sahnede bu bir götlük yapacak diyorsun, anladın mı? Yani bir şey yapacak, birini rahatsız edecek, birine vuracak, birine zarar verecek, birine çok aşağı ırkçı. Bak o dizide. Irkçı. Tam bir şerefsiz, herkesin arkasından konuşan, şiddet bağımlısı ve cinsel ilişkilerde kadınlara karşı pasif olmayı hani seçen birisi. Kadınların ona sahip olmasını istiyor. Ve böyle kadınlara babacık falan diyor ama tabii dışarıda estiriyor. Abi o kadar iyi bir karakter ki. Sopranos'un nabzını bayağı yükseltiyor. Bak izlediğin zaman çok seveceksin.
İnşallah bir gün izleyeceğim.
İzle izle. Matrix de onun sahnesi efsanedir ya, hakikaten.
Yine iyi kötü çirkinde izledin değil mi iyi kötü çirkini?
İzledim tabii canım.
Orada böyle kötü bayağı bir aç kalır bir süre. Onun önüne bir yemek koyarlar. Böyle ne olduğunu bilmiyorum ama o kadar güzel yer ki böyle o açlıkta.
Ne? Ben de evet.
Bir de filmin başında kötüye bir tane yemek. Bir tam böyle bir
Yeşil mercimek yemeği gibi bir
gibi
şey değil mi? Hani
evet böyle ıspanaklı
aklımdan
gibi.
çıkmaz böyle onun görüntüsü. Başka ne vardır öyle ya? Ya zaten bu arada Sopranos İtalyan kültürü üstüne kurulu olduğu için yemekler havada uçuşuyor. Yani o dizi izlerken bir şey atıştırmamam mümkün değil.
Pulp Fiction, John Travolta ile Uma
Uma
Thurman'ın
Thurman'ın yemek
yemek
sahnesi.
sahnesi, hamburger
Tuvaletten geldiğin zaman yemeğin masada hazır olması çok güzel bir
ve
şey.
5 dolarlık milkshake.
Bir,
Ve
aynen.
şuna çok şaşırmıştım. 5 dolar o kadar...
Vanilyalı kola.
Evet. Diyorsun vanilyalı kola ne alaka? Bir de şu var. 5 dolarlık milkshake. Şimdi şöyle düşünüyorsun. Tamam, şu an dolar aşırı arttığı için belki çevirdiğinde
5
pahalı
dolar.
oluyor ama Amerika için 5 dolar o kadar pahalı değilmiş gibi geliyor. Neden bu kadar abartıyorlar? Çünkü lüks bir
Ama
restoran
şöyle,
genel olarak.
sigara aldığı sahnede bir paket sigara, bir kutu kibrit, bir de bilmem kaç bir şeyi 1 dolar 25 sente falan alıyor.
E tamam, sigara nerede? Lüks bir restoranda milkshake
Yani
içiyorsun
hani
sonuçta.
yine düşündüğün zaman pahalı gibi geldi bana, hani onu düşündüğün zaman.
Ya düşünsene, mafya tetikçisisin, iyi para kazanıyorsundur diye tahmin ediyorum.
Milkshake'e laf ediyorsun.
Yani.
Ama şey de var orada biraz, hani böyle ataerkil tipler, hani daha erkeksi böyle paraya laf ederler ya, mesela bir şey içersin, bir şey yersin, ne lan o, ne kadar aldın onu falan yaparlar ya, böyle onun gibi bir sahne gibi gelir. Mesela orada yine Samuel L. Jackson yedi hamburger, bir kavuna burger, adamın şeyini yer, hamburgerini yer, Sprite'ını içer falan.
Tam onu diyecektim. Oradaki aslında anlatmak istediği şey, hani orada hani bir popüler kültür göndermesi var ama aslında o adamın alanına işgal etmekle alakalıdır.
Orada kimin borusu daha büyük şeye geçiyor
Evet.
zaten. Başka
Yemek
başka.
çok böyle yani yemekler çok sembolik olarak da kullanılıyor. Mesela hani Matrix dedik ya, Cypher yer. Paralelde hemen ileride bu sefer de Matrix'in içerisinde o Nebukadnezar'da ekip
Yemek
kendi
yer.
kötü yemeklerini yer ve karşılaştırma. Gerçeğin ne kadar aslında acı verdiğini, kendini kandırmanınsa nasıl ödül getirdiğini göstermek için böyle bir karşılaştırma koyar. O yüzden gerçekten yemek sembolizmi çok önemlidir sinemada.
Şey böyle mesela Brad Pitt demiştim ya, Ocean's serisinde şey vardır mesela, sokaktaki sosis sandviç ya da dilim pizzaları alır, takım elbisesiyle bir köşede durur, tel örgüye yaslanır falan, hayvan gibi yer. Şey vardı ya, DiCaprio, Jack Nicholson, Matt Damon.
Departed.
Ha, Departed. Mesela Departed'da Matt Damon'ın yemek yeme sahneleri vardır.
Hı hı.
Zaten şey çok iyi yapıyor. Onun dışında hani Tarantino yemek işini ayrı yapıyor. Her filminde bir hayvan gibi yemek yeme durumu var. İnsanlar o kıtlıktan çıkmış gibi yemek yiyor falan. O böyle mesela şey son filmi işte Bir Zamanlar Hollywood'du değil mi ismi? Orada Brad Pitt'in köpeğine yemek hazırlayıp kendine de dünyanın en bok makarnasını yaptığı bir sahne var. Abi canın çekiyor ya. Hani herif öyle bir yiyor ki televizyonun karşısında oturup. Oradan çıkan sesler bilmem ne o makarnanın vıcıklığı. Aslında şey yapıyor. Toz sos döküyor yani üstüne falan ama.
Şimdi şey aklıma geldi. Ninja Kaplumbağalar.
Tabii ki pizza.
Küçüklüğümüzde bir evet. De o zamanlar öyle pizza çok tabii. Popüler değil. Annenin fırında yaptığı o dandik tabii. Pizzalar
dışarıda
var ki.
Dışarıda en kötü pizzaya bile ağzın sulanır falan o zamanlar. Aa pizza dersin.
Benim
falan.
Bildiğim kadarıyla 91'ler 91-92 işte 95'ten önce falan pizza restoranı bulamazdın yani. Ezra Sakarya.
Ama benim ben 91'li olduğum için mesela benim çocukluğumda 2000'lere doğru
o şeyler vardı.
Hani böyle küçük küçük pizzacılar, aha, dilim pizza satan yerler yeni yeni açılmaya başlamıştı. Mesela hiç unutmam. Hani Pizza Time falan daha yeni yeni böyle mesela sınırsız pizza falan vardı. Geberene kadar yerdik falan. Hep Ninja Kaplumbağa etkisi bunlar.
O yüzden evet çocukken bizi özendirirdi ama şey vardı bir de. Ninja Kaplumbağalar ançüezli pizzadan nefret ederdi ve ben Türkiye'de hiç ançüezli pizzaya rastlamadım. Ama İtalya'ya gittiğim zaman çok merak ettim nasıl olduğunu. Kesinlikle benim favorim ançüezli pizza. Aşırı seviyorum. Biraz tuzlu oluyor. Ama hani belki ya tabii damak şeyi. Hiç öyle deme. Bir denemeni
tavsiye ederim. Yok ben de denemedim dedim.
He.
Denemem denerim. Ben denerim yemek konusunda öyle hani bunu denemem dediğim bir şey yok. Hani denerim sevmezsem sen.
İki de Temel Reis ve ıspanak.
Ispanak. Temel Reis severim. Bu arada hayatta en sevdiğim ev yemeği ıspanaktır. Bayağı böyle hani ıspanak, sarımsaklı yoğurt. Böyle kıymalı falan.
Bu arada şey biliyorsun hiç güçle alakası olmayan yok, bir tabii. Şey. O bir dönem sanırım Amerika'nın ıspanak stoğu çok artıyor. Onun için işte Tarım Birliği falan Hollywood'da böyle bir siparişte bulunuyor. Çizgi film o şekilde çıkıyor.
Ne kadar mantıklılar ya. Şey Evde Tek Başına serisinde çocuğun evde sürekli bir şeyler yapıp yemesi falan. Bir de o yılbaşı konsepti.
Bu arada yılbaşı geliyor Celil.
Aa evet yeni yıl geliyor. Yılbaşı geliyor ve biz ne yapıyoruz? Bir şey de yapmıyoruz.
O zaman şöyle bir şey yapıyoruz Celil. Bilmiyorum artık ben bilet almıyorum. Hı. Özellikle bu şimdi grup ismini vermeyeceğim ama bir gruba girdikten sonra ben gerçekten de o ödüllerin adil bir şekilde dağıtıldığını düşünmüyorum. Ama şu çok keyiflidir ya. 100 trilyon sana bilmiyorum artık ödül ne kadar da 100 trilyon sana çıksa ne yaparsın? Hı hı. Soru. 100 trilyon sana çıksa ne yaparsın?
Dolar alırım.
Güzel cevap evet.
Ya bilmiyorum abi. Ben
podcast'i
herhalde
doldurmadan önceki tek muhabbetimiz
ekonomi.
Evet.
Diyorum.
Yani ne yapacağız?
Neyi ne yapalım falan.
Takside gidiyoruz. Arkadaşımız işte Begüm var. Ve Begüm dedi ki işte dolar 25'e kadar çıkacak. Bu arada bunlar yatırım
taksici. Taksici kalp krizi geçiriyor.
Evet taksici böyle bıraktı neredeyse. Yapma ya abla 25 lira mı olacak falan.
Yani hani bizden olacağını biliyoruz ama mesela 100 trilyon da hadi atıyorum 40 milyon TL'de tamam mı? Kafayı yersin ya. Yani ben mesela yani ben şöyle yaparım. Ben çalışmaya devam ederim büyük ihtimalle. Ama her şeyim ücretsiz olur. Yani hani atölyeye de tabii ki ben şu anda bir atölyeye bağlıyım. Bir ortaklığım var bilmem ne. Hani tabii ki de çalışmaya da devam ederim. İşim olursa. İşimi seviyorum çünkü yapmayı seviyorum ama daha az yaparım. Daha öz yaparım. Canlı yaparım. Daha büyük organizasyonlarla anlaşırım. Çok yardım yaparım diye düşünüyorum. Hani böyle sanat, kültür alanında özellikle. Bir şeyler yapmaya çalışırım ne bileyim. Ama hani bir noktada da böyle 1-2 yıl çalışıp ondan sonra hani yurt dışına bir yere kaçar orada yaşarım büyük ihtimalle.
Yani şeyi geç, yardım kısmını geç.
Ve mütevazı bir şekilde yani hani nasıl diyeyim böyle atıyorum. Bu arada benim bizzat tanıdığım birisi, bir arkadaşımın, yakın bir arkadaşımın amcası. İnanılmaz bir para tutturdu. Hadi biz ya. Çocukken. Tamam mı? Adam milyoner oldu bir anda. O zamanlar Ankara'nın üstünde mankenlerle helikopterde falan geziyordu. Bak, yemin ederim hani bu kadar Görgüsüzlük şov olamaz, tamam mı? Ve parasını 2 yıl içinde yedi. Şu an 5 parası hala.
Gerçekten.
Evet.
Oha. Ya benim çok klasik Boğaz'da, Boğaz manzaralı bir ev.
Hı hı. Hiç böyle abi biraz Boğaz'da geniş. Falan manyak mısın İstanbul'da? Ben direkt ya Los Angeles'a giderim ya Amsterdam'a falan
yok,
giderim.
Yok kesinlikle.
Yani, mümkün değil beni Türkiye'de tutamazsın. Ben net Los Angeles'tayım.
Boğaz yani. Manzaralı bir ev, ikinci olarak da tabii ki film çekmek. Yani film çekmek film. İçin. Bu arada uçak sesi geliyor arkada çünkü havalimanına çok yakınız. Evet. O yüzden de...
Ya şöyle ben herhalde...
Bir dakika.
Uçak buraya iniyor.
Evet. Ne pardon.
Ya ben herhalde ne bileyim hani bir şeyler yapardım ben de. Hani belki atölyemizin bir salonu olur. Orada hani bir sürü etkinlik olur. Salon açabilirdim falan ama...
Hiç beğenmedim ben, hayallerini, kusura bakma.
Ya şöyle bakma. Ben aslında bunları da yemin ederim bu şey için hani böyle bir iş kurayım burada. Hani atıyorum ortağım rahat etsin, ben rahat edeyim, insanların gelip gittiği bir yer olsun. Ben abi büyük ihtimalle paramı cebime koyarım, birkaç yatırım yapar, çıkar giderim, yurt dışında mütevazı bir hayat yaşarım.
Eskiden,
kitap yazarım bol bol yani bu.
Eskiden kurumsal hayatta çalışıyordum ve bu kurumsal hayatta çalışan insanların en sevdiği muhabbetlerden bir tanesidir. Hı. Bir öğlen işte yemek sırasındayız, öğle yemeği sırasındayız ve bu muhabbeti konuşurken bir arkadaş geldi dedi ki 40 trilyondu o sene ödül. Ataköy'den dedi 40 tane daire alır, kiraya verir, hayatımı o şekilde yaşarım dedi.
Hı.
Ve bana bu tabii ki insanların hayallerini şimdi yargılamak istemem ama çok basit bir hayalmiş gibi geldi. Yani düşünsene 40 trilyon çıkıyor sana ve hala hayatını kurtarmaya çalışıyorsun.
Hı.
Hala bir şeyleri ev alıp bir yatırım yapıp
kiraya
verip. Ya da
işte şey çok yani abart. Mesela
şey
benim de
hayal,
var öyle sorduğum.
Ama şey hayali yok hiç. İşte bir tutkun vardır ve o tutkunla ilgili böyle yeni bir şeyler yapmak istersin. Dünyayı gezmek istersin. Yeni bir iş kolu yapmak istersin. Bir sürü tutkunu dışa vurabileceğin şey varken hani hala hayatını kurtarmaya çalışıyor olmak.
O para gitmesin yani o kadar korkuyor ki para. Mesela bu arada ben de çok detaylandırmadım ama benim hayalim çok gerçekten bu ülke için faydalı olabilecek kaliteli hocalardan oluşan belki bir sanat okulu açmak. Yani çok şey hani yapabileceğim yardım dediğim bu arada. Bundan iyi yardım olamadı. Yani bir sanat okulu açacaksın. Bir şey ya yani bir şey yapayım, bir tutkum olan bir şeyi ben yapayım. Hani çalışmaya devam ederim noktası o. Ama dedim ya 1-2 yıl bununla ilgili uğraşırım. Projeyi yaparım. Oturdu mu proje? Hadi görüşürüz yani. Hani ondan sonra da yurt dışında bir yaşayacağım küçük bu arada hani saray benim isteyeceğim bir şey değil. Hani böyle villam olsun. Benim hiç öyle şey. Benim hani evimi bileyim. Hani belli sayıda odası olsun. Rahat edebileyim.
Belli sayıda oda kaç oda oluyor?
12 falan. yani ihtiyacın dahilinde abi hani çok abartı olmasına gerek yok. Ben hiçbir zaman hani öyle hayallerim dev gibi havuz olsun, şusu olsun, busu olsun olmadı. Hani olsa girmezsin ya havuza. Anladın
Niye
mı?
Niye girmezsin?
Girmezsin abi. Her Boğaz gün girmezsin
parti, sanat partisi verirsin.
Ya işte bunlar çok şey bence hani çok utopik hayaller. Yani mesela şey ondan da sıkılabileceğini düşünüyorum ben.
Dostum önce yap ondan sonra sıkıl. İleride belki
yani
sıkılırım
hani
diye hayal
sana
bile
bir şey
kurmayacağız.
Ben giderim Hollanda falan büyük ihtimalle şöyle güzel hani bir daire alırım. Tamam hani rahat güzel tabii ki de şık kaliteli bir yer. Alırım havuza mı canım istedi. Giderim havuzu satayım hani özel havuz kapatırım bir gün. Öyle de takılabilirim. O önemli değil hani mesele havuz değil zaten. Mesele o parayla ben büyük ihtimalle hani sevdiğimi yanıma alırım gezerim yani. Hani yemek yerim, içki içerim, görmek istediğim yerleri görürüm. Belki hani film değil ama böyle hani bir şeyler çekerim. Kendim eğleneceğim bir şeyler çekerim. Belki onları paylaşırım, vlog yaparım. Yani hani yine eğlenirim ben bir şekilde. İnsanlarla iletişim kurarım. Ne bileyim hani dünyada gezilecek, görülecek o kadar yer varken 40 tane daire alayım demek saçma.
Sana çıkmasın ya ben beğenmedim senin hayallerini.
Ya bence de bana çıkmasın ya. Ben çünkü bana çıkarsa bu sefer bir de şey var ya düşünsene sana çıkacak bir sürü insan agan haber falan.
Celil sen de sapıtırsın gibi geldi bana.
Ya ben sapıtacağım kadar sapıttım.
Şey var böyle işte Amerika'da bir röportaj var. Bir tane adama soruyorlar. İşte muhabbet gayet şey başlıyor. İşte hangi numarada oynadın diye soruyor spiker. Adam da söylüyor. Sonra çıktığında ne yapacaksın diyor. Bunch of hookers and cocaine diyor. Yani şey Türkçe çevirmek istemiyorum.
Yani olabilir, güzel bir hayal.
Ha, en azından çocuk samimi en azından.
Yani hayal hayır gibi. Ben de şimdi burada anlatmayayım.
Anlat, yani... bence anlat.
Hayır şöyle, hiçbir insan var mı o kadar parayı alıp da, ya belki vardır ama hani bir hafta da olsa bokunu çıkartmayacak. Yani her şeyi böyle... Yani
hayat kadınları ve uyuşturucuyla çıkartmak zorunda değilsin.
Hayır canım, her türlü meşrebine göre. Yani hani sen başka bir şey de seviyor olabilirsin.
Tamam okey, sen nasıl bokunu çıkartırsın?
Ya ben içerim herhalde. Yani giderim her mekan. Yani benim şey böyle.
Dostum şu anda da içebilirsin.
Yani. Şimdi şöyle bir şey var. Burada ben Ankara'da yaşıyorum, tamam mı? Geldik Kadıköy'de seminer veriyoruz. Burada hadi. Diyelim ki şu anda cebimizde para var. Eğlendik diyelim. Nerede eğleneceğiz? Nasıl eğleneceğiz? Kaça kadar
dostum,
eğleneceğiz?
Dostum sen Trabzon gece hayatı niye böyle küçümsüyorsun?
Ankara'yı da küçümsüyorum. İstanbul'u da küçümsüyorum bu arada. Ya benim istediğim mesela şey, bazı vloglar takip ediyorum. Abi Los Angeles'ta falan bir gece kulüpleri var. Aklını kaybedersin. Yani hani öyle bir kalite, öyle bir eğlence tarzı. İnsanlar bir kere eğlenirken, bak bizim ülkemizde eğlenirken insanlar birbirine bakıyor. Yani birbirinin nasıl eğlendiğine daha çok dikkat etme var bizde.
Tam Los Angeles'ta olmadığını nereden biliyorsun?
Yok. Herkes kendi halinde. Belli zaten. Hani orada görüyorsun, onu hissediyorsun. Ya da ya da giden insanlardan. Ya da işte herkes kendi kafasında. Yani o özel hayata saygı konusu var bir kere yabancılarda. Bizde öyle bir şey yok. Bizde dikkat çekersin. Yani hemen bakılır sana yani. Hani yaptığın en ufak bir harekette. Biraz çılgın, kaptır kendini. Biraz dans et. Mekan dönüp seni alkışlamaya başlıyor bizde. Var benim bir tane tanıdığım bir Kaan abim var. Bir oyuncu, tiyatrocu.
Buradan Kaan abisine Celil'in selamı.
Kaan abime çok selamlar. Kadir Kaan Bayram. Kendisi aynı zamanda Ankara Panora'da bir tiyatro açtı. Bir tiyatro kurdu. Çok güzel oyunlar sergiliyorlar orada. Ben de yakın zamanda oraya gidip seminerler vereceğim. Ankara Panora'da. Geçen Hitler'in Defteri galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bahadır Tokman yazdığı bir oyun. Onu oynuyorlar. Özgür bir tiyatro. Gerçekten çok tatlı insanlar. Kaan abi inanılmaz enerjik bir insan. Düğünlerin aranan adamı. inanılmaz, hiç Ankara'da görülmemiş Ankara dans figürleri var. Gittiğimiz her mekan, ya ben Kaan abiyle bir gün bir arkadaşın doğum günü için mekana gittik. Mekana dansöz çıktı. Abi dansöz, yani oraya izleyiciyi izlemeye gelir mi? Ya dansöz bıraktı dans etmeyi, Kaan abi izlemeye başladı. Yani hani öyle bir enerjiden bahsediyorum. Ve yüzüstü bir kilosu var. Hani böyle iri de bir abimiz. İnanılmaz enerjik, hayat dolu bir insan mesela. Hani birazcık adam kendi özgür dans edemiyor, anladın mı? Kaptıramıyor kendini. Kaptırdığı anda bütün herkes, 100 kişi haydi alkış böyle. Yani şey, bizde öyle bir özgürlük olduğunu düşünmüyorum. Burada kendimi özgür hissedemiyorum. Sen özgür hissediyor musun?
Paran oldukça özgürsün sanki.
Ya bilmiyorum. Yo, parası olan bir sürü insan var abi. Hepsini haberlerde, magazinlerde, şurada burada, her yerde görüyorsun da rahatsız ediliyor. Sokakta da nasıl rahatsız edildiklerini görüyorsun. Var ya, bu ülkede insanın en son isteyeceği şey çok şöhret, çok para bence.
Ben hiç bu arada şunu katılmıyorum. Tabii ki ben de bu ülkede bulunan bazı özgürlük kısıtlamalarından çok memnun değilim. Ama hani bizim ülkemiz leş, her anlamda kötü. Avrupa veya işte dünya çok iyi.
Leş değil, ben burada kendimi özgür hissetmediğimi söylüyorum. Burayı da seviyorum bu arada. Hani burayı sevmiyorum gibi bir algı şu anda çarpıtmıyor.
Bilmiyorum, ben İstanbul'u çok seviyorum. Boğaz'ı çok seviyorum. Birçok muhiti çok hoşuma gidiyor. Sokaklarında gezmek. Evet, eski havayı bulamıyorum 10 yıl önceki ama yine de hala güzel yani.
Ya ben de, bence de güzel ama abi ben kendimi bir ülke insan olarak değil de dünya insan olarak konumlandırmayı daha seviyorum. Yani mesela ben bu dünyaya geldim. Burada 30 yıldır yaşadım zaten. Ankara'da, İstanbul'da, orada burada 30 yıl. Ben 6 yıl Denizli'de geçirdim. Yani hani orada okudum falan. Ben 30 yıl Türkiye'de vakit geçirdim. Neden bu 30 yılda Avrupa'da vakit geçirmeyeyim ya da Amerika'da?
Geçir,
bu illa
abi,
Amerika
kıtasından, şey
Brezilya, Şili'de mesela. Anlatabiliyor muyum? İlla ki böyle Avrupa özentisi değil. Neden ben atıyorum Güney Afrika'yı da merak ediyorum. Mısır'ı çok merak ediyorum.
Tam konuyla ne alakası var?
Hani,
onu demiyorum
ben. Ben şey böyle hani... Bu benim gitmek ya da özgür hissetme algım şeyden. Yani ben buradan biraz şey oldum. Hani 30 yıl burada yaşadım. Buranın özgürlük anlayışı bana göre değil diyorum. Hani biraz da farklı yerler göreyim. Hani gerekirse oradan da sıkılayım. Başka yere gideyim. Hani böyle bir yere bağlı olmaktan, İstanbul'u seviyorsun. İstanbul'da mesela 40 milyonun çıksa ben de senin ayarını istemem. Boğaz'da yalı alıp ne yapacaksın? Anladın mı? Yani Boğaz'da da villa alıp ne yapacaksın? Yani
Bu arada
İstanbul
villa değil ya.
nihayetinde.
Şey, böyle yukarıda apartman dairesi bile olur.
Ha demiş Boğaz görsün yeter
Mesela
diyorsun.
Galata'nın üstünde o. Evet abi ben çok seviyorum. Galata şey Boğaz bence çok eşsiz bir.
Yo eşsiz canım ama eski eşsizliğiyle şu an ya ben abi her İstanbul'a geldiğimde o boğazdan geçtiğimde benim de ağzım açılıyor. Tamam mı? Hani bakıyorum çok güzel falan diyorum ama bir yandan da şehrin içindeki o binalar yani Ankara'ya diyorlar gri şehir diye. Ankara'yı da hiç sevmiyorum bu arada. İnsanlar güzel yapıyor içinde yani insanlar varsa
Cevil,
şehirler
bir
güzel oluyor.
pesimistsin, iki agresifsin.
Yani
Senin
yok.
acilen
Bence
psikoloğa
sana bir şey
gitmen
söyleyeyim.
lazım.
Çoğu insan bana daha çok katılacak. Yani hani bizim ne bileyim hani böyle 30 yıldır Ankara'da yaşıyorum. Gittiğim zaman da gördüğüm güzel yer İstanbul. Bir tatile gidiyorum da bir Kaz Dağları'na, Bozcaada'ya, şuraya buraya gittim de gözüm gönlüm açıldı. Hani ülkemizde güzel de çok yer var. Hani ben bu arada Ankara ise ben büyük şehir insanı değilim. Yani bu illa yurt dışı değil. Ben eğer biraz daha bir şeyleri yerine oturtabilirsem daha herhalde Ege'ye falan gideceğim gibi geliyor. Bilmiyorum.
Güzel.
Bunlar da yılbaşı isteklerimiz olsun.
Tamam. Bir sonraki bölüm yılbaşı şey yapalım.
Tamam, o zaman yılbaşı konseptlerini konuşuruz. Yeni yılda giren filmler falan konuşuruz.
Gibi evet. Genel olarak öyle bir şey yaparız.
Biz bugün yemek konuştuk da ben yemekle ilgili bayağı şey anlatabilirdim sanat tarihinde. Onu başka bir bölüm yapalım.
Sonra başladı yine pesimist pesimist konuşmaya.
Valla sıkıldın ha. Bunu aldım. Gel balkona çıkalım.
Hadi bir mola verelim. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Arkadaşlar ben sadece bu programda böyleyim. Onun dışında Kemal sürekli eğleniyor bende. Ama ben bu programda biraz pesimistim. İçinizi karartıyorsam. Kusura bakmayın. Burada içimi dökmek çok hoşuma gidiyor. Hepinizi çok seviyorum. Sanatta kalın.
Haftaya ikinci seansını yapacağım Celil'in. Görüşürüz. Hoşça kalın.